TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Dinleyicilerimiz, İstanbul'dan merhaba. Aşk ve Ahlak programıyla bu hafta da yine sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan araştırmacı yazar Sayın Fatih Çıtlak stüdyomuzda, yapımcı ve sunucu ben Nesibe Sarıhan, teknik yönetmenimiz Mehmet Ali Yıldırım Bey ile sizlerle birlikteyiz. Fatih Hocam hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk efendim. Özledik.
Evet. Aradan bir hafta geçti, özledik. Kaldığımız yerden inşallah devam edelim.
Evet, mesele doğruluk olunca bu sözleri tabii farklı da değerlendirebiliriz. Yani şimdi herkes bir doğruluktan bahseder ama hayatımızda ben şu anda doğru olmak istiyorum diyen bir insan. Tamam, madem bunu anlatıyorsunuz güzel de nereden başlayacağım? Çok güzel.
Evet.
Bir kere bunun biz şuradan başlamamız lazım. Yani bu muhakkak, bakın, her işimizde, her şeyde bu denge konuşuyorsak, zaten denge dediğinizde bir şeyin iki tarafının olması lazım. Yani dünya tek başına bir denge olamaz. Ahiret de tek başına denge olamaz. Dünya ile ahiret dengeye geldiği zaman dengeli insan tipini ortaya koyar. Yani dengeli beslenmek sadece terazinin bir kefesinde istediğiniz şeyleri tartmak değildir. Yani belli ölçüde vücudun dengesine göre hareket etmektir. Bakın, formül şudur. İnsan devamlı şunu düşünecek. İnsan tek olmayan bir varlıktır. İnsan ikiliği de birleştiren bir varlıktır. Tekrar söylüyorum. İnsan tek olmayan bir varlıktır. Tek yaratılmıştır halbuki. Her insan tek yaratılmıştır. Fakat tek olması için değil, birlikte yaşamayı bilmesi ve öğrenmesi için yaratılmıştır. Bu çok önemlidir. İnsan tek olarak, hususi olarak yaratıldığını, fakat ikiliği birleştiren bir özellikte olduğunu unutmaması lazımdır. Ki İslam adına bunu konuşursak, dünya hayatında böyle yaşamaya tevhid deniyor. Tevhid, birleştirme. Birkaç şey var ki siz onu birleştirmeye çalışıyorsunuz. Allah'a nispetle yok. Allah'a nispetle bir, tek. Ama bize göre bu alem çokluk alemi. Peki bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Efendim, ana formül şu. Birazdan genel olarak anlatacağım. Lütfen bu programı arkadaşlar çok dikkatli dinlesinler. Hatta Nesibe Hanım, siz bundan sonraki programlarımızda da hep bu programa atıfta bulunarak arşivden arkadaşlarımızın dinlemesini sağlayalım. Bu anahtar bir program olacak.
Peki.
Genel olarak baktığımızda insan bir kudrete bakan yüzü, kendisini aşan, gayb alemine bakan yüzü ve irtibatta olduğu bir alem vardır. Bir de kendisini birebir gördüğü, hilkate bakan, yaratılmışlık alemine bakan yüzü vardır. İnsan bu ikiliği fark etmeden bunları birleştiremez.
Tekrar alabilir miyiz hocam burayı?
İnsan olarak baktığımızda, bunu defaatle eski programlarda konuşmuştuk. Bir alemi kudrete, yaradanın tarafına, yaradan kısmına bakan yönü vardır. Bir de yaratılanlara bakan kısmı vardır. Buna halika bakan, mahluka bakan, yaradana bakan, yaradılana bakan diye de ayırabilirsiniz. İnsan şimdi bunları bir tanesini kabul etmekte dengeli olamaz. İkisini beraber idare etmek zorunda olduğunu bilerek dengeye kavuşur. Yani dünyadakiler benim hiç umurumda değil. Allah cezalarını versin. Ben sadece Allah'a kulluğa bakarım kardeşim. Allah ne diyor ona bakarım diyen bir insan, yaratıcısını anlamamış, dini de anlamamış, en başta kendisini de anlamamıştır. Arkadaş, ben öyle ahiret falan, gayb mayb, bunları aklım kesmez. Ben gördüğüme göre hareket ederim. Ben bu alemde sorumluluğum neyse yerine getiririm. Talebe okuturum, fabrika açarım, işçi çalıştırırım. Ben yararlı bir insanım derse, o da dengeli bir hareket olmaz. Çünkü neden? İnsan bu ikisine de ihtiyaç duyar. Hem yaratılanlarla alakası vardır, hem yaratıcısıyla alakası vardır. Arz edebiliyor muyum? Şimdi burayı çok iyi anlamak lazım. Bunu daha da spesifik bir hale getirebiliriz. Daha lokal bir şekilde de konuşabiliriz. Bunun şöyle izah edelim. Kalple kalıbı vardır insanın. Kalbi, yani bu kalp derken kan pompalayan kalp değil, o kalıba aittir.
Gönül mü? Burada?
Gönül. Yani idrak edebilme, güzellikleri fark edebilme, kendinden üstün yaratıcıyı görebilme, yaklaşabilme, onunla irtibata geçebilme haline kalp sahası diyoruz. Bir de insanın kalıbı vardır. Kalple kalıbı doğru noktada kullanan, bu ikisinin sahasını birbirine karıştırmadan, ikisini arkadaş gibi yürütebilen insana güzel ahlaklı, güzel kul, güzel insan denir. Bunu başarmakla kalmayıp başkalarına da sunabilecek kıvama gelen insana da insanı kamil denir. Kamil insandır o. Hem kendisi besleniyor, hem başkalarına verebiliyor. Ne yaptığını, yaratıcı alemine de, yaratılan alemine de ne yaptığını bilerek hareket ediyor. Bu mükemmel bir insandır.
Alış ve veriş sanki.
Alış veriş, hem ama burada bir şey var. Yani öyle bir veriş var ki, o veriş zaten beraberinde bir almayı getirir. O verişi doğru yapmak lazım. Mesela bir insan tamamen ciğerlerindeki havayı boşaltır da, yapar da diye çekerse, bu zaten tabii bir boşaltım, dolum hadisesini beraberinde getirir. İnsanın bunu kendisini parçalamadan, kamil bir düzen içerisinde, kalbi de bozmadan, kalıbı da parçalamadan götürebilmesi için lazım olan sisteme de ahlak deniyor zaten. Yani nasıl bu dengeyi kuracaksın? Dengeyi fark etmekle olmuyor. O dengeye göre hareket etmek lazım. Yaratıcıyı fark etmekle olmuyor Nesibe Hanım. Yaratıcıya karşı da onun gerekliliğini yapmak lazım.
Nedir bunlar peki?
Onları söyleyeceğiz. Yaratılanla alakalı kısımlar var. Yaratılana ait kısımları da yapmak lazım. Bu neyle mümkün olacak? İşte dediğimiz şey ahlakla mümkün olacak. Ahlak dediğimiz şey burada karşımıza çıkıyor. Hem bu aleme bakan, hem bizim kalp yönümüze bakan sahayı doyurabilen davranışların hepsidir. Bu ibadet olarak baktığımızda Allah'a kulluk, ibadet, helallere riayet etmek, haramlardan kaçınmak, bunlar Allah Teala'ya karşı o kalbi alakamızın kesilmemesi içindir. Ve bununla beraber bu verişin bir alışı olur. Sizi iyi bir kul yapar. O kullar, o iyi kullar topluma da iyilikler yansıtan, güzel ahlaklarını ortaya koyan insanlara dönüşür. Peygamberler gibi.
Halka halka etkisi büyür yani bu,
evet,
anlamda bakarsak.
Evet. Ama muhakkak bir daireyi yapmak için bile onun bir merkez noktası lazımdır. Merkez noktaya Allah aşkını koyamayan bir insan, kendi kalıbını koyan bir insan hata yapar. Kendi kalbini koyması bile hatalı olur. Oraya bir nur koyacak, oraya bir inanç, bir iman koyacak.
Yani bunu daha pratik hale getirebilirsek hocam, hepimizin daha rahat anlayabilmesi için.
Yani belki bu arada siz de bazı sorular yöneltebilirsiniz ama ben Deniz müsaadenizle hemen şunu tamamlayayım. Yani o dairenin noktasını nasıl biz bir yuvarlığa gördüğümüzde onun merkez noktasını farazi olarak tespit ederiz. Kalple kalıp daima bu merkez etrafında döner vaziyettedir. İnsan devinimini, evrimini, yani bu süreci, bu terakkisini, bu gelişimini hep o daire şeklinde çizer. Fakat şimdi radyoda ne kadar anlatabileceğim bunu bilemiyorum ama bakıldığında hep aynı dairede gibi görünür. Mesela bir insan devamlı aileyle alakalı sorumluluklarını yerine getiriyor. İşinde doğru olarak hareket ediyor. Vazifelerini, dünyalık vazifelerini çok güzel yerine getiriyor. Namazını kılıyor, ibadetini yapıyor. Şöyle bir yukarıdan baktığınızda adamı hep aynı dairede gidiyor görürsünüz. Fakat bu dairenin bir özelliği vardır. Helezoniktir. Yani bu daireler spiral şekilde yukarı çıkar. Spiral şekilde. Onun daima tekrarlanmasıyla beraber yükselir. Siz ona yukarıdan baktığınızda hep aynı dairede giden birisini görürsünüz ama o adam yükselir. İşte ahlak, insanı tamamen toplumdan soyutlayan bir şey değildir. Veya inanç. Allah'tan da uzaklaştıran bir şey değildir. Ahlak öyle bir şey olmalı ki hem benim yaratıcıyla irtibatımı sağlamlaştırmalı, hem de o yaratıcının yarattığı alemle irtibatımı bozmamalı. Bu insan kalıptan ibaret değildir. Bunu insan yapan bir güzelliğe ve özelliğe sahiptir. Noktasına insanı aşk ve ahlak getirir.
Yapacağımız bütün icraatlarda Allah rızasını gözetmek bir büyük bir basamak olur mu sizce?
Çok önemli, çok güzel. Fakat burada işte ilk hemen bundan evvelki programda söylediğimiz şeyi unutmamak lazım. Nesiba'nın. O da şudur. İnsan Allah rızası için bir şey yapar ama Allah rızası için biz geçen hafta, geçen programda doğruluğu konuştuk. Öyle değil mi?
Evet, doğruluğu konuştuk.
Şimdi burada doğruluğun da insanın kendisini doğru anlamasını konuştuk. Bir insan kendisi eğer kendi kendisini doğru anlayamamışsa, bir Allah rızası kelimesinin arkasına saklanıp kendi eğri kişiliğini de orada pazarlıyor olabilir. Bu çok tehlikeli bir durum olur.
Değişik bir bakış açısı gerçekten.
Değişik bir bakış açısı tabii ama doğru olan bir bakış açısı. Şöyle bir izah vereyim. Zaten biz bugün doğrulukla beraber öğrenmeyi konuşacağız. Öğrenmek, bilmek. Yani buradan bir girizgah yapacağız. Önümüzdeki programı bu bilmenin ne kadar önemli olduğunu anlatacağız. Bakın buradan nasıl geldiğimizi çok net olarak göreceksiniz. Şimdi şöyle başlayalım. İki tane önemli misal vereceğim size bunu açmak için. Doğruluktan bilgiye nasıl geçiliyor veya ilme. Şimdi bir kadın düşünün. Aslında çocuğunu seven ve yeterli bir anne olmadığını düşünerek daima öğrenmeye açık, kendisini geliştirmeye açık olan her anne o çocuk için diğer bütün kadınlardan daha iyi bir annedir. Bu gerçektir. Çünkü hiç kimse o çocukla o kadar ilgilenemez. Kendi çocuğunun derdini dert edinip ona sevgiyle yaklaşıp sonra ama ben her şeyi bilmiş olamam, öğreneyim, en iyi nasıl bakılır, en iyi nasıl yediririm, en iyi nasıl korurum gibi öğrenmeye açık ve kendisini yeterli görmeyen bir kadın o çocuk için en güzel annedir. O yüzden her böyle anne dünyanın en güzel annesidir o çocuk için. Fakat bakın burada dikkat ederseniz bir teferruat vardı. Bir insan çocuğunu çok sevdi diye, ay yavrum 7 günlük oldu daha çabuk büyüsün diye eğer kalkıp da fıstık ezmesini onun ağzından aşağı akıtırsa, efendim ona kendine göre vitamin vermeye kalkarsa, kendi yediğim kuvvetli şöyle bir güzel petek balını şöyle bir zencefile de takayım, şöyle bulaştırayım, karıştırayım, ağzından aşağı salıvereyim çocuğun derse, çocuğu öldürür. Ve siz ne yaparsınız? Böyle bir haber geldiğini düşünün. Bir kadın çocuğuna böyle bir yemek yedirdi diye öldürdüğünü dersin, ah aptal, ahlaksız insan falan diye hakaret edersiniz o insana. Halbuki o insan belki çok iyi bir şey düşündü. Çok iyi düşünerek hareket etti.
Ama doğru zamanda yapmayı kaçırdı galiba. Ya da
doğru
beklemeyi.
Doğru zamanda hayır, öğrenmedi, bilgisi yok. Yani Allah'ın razı olabilmesi, bir insandan Allah'ın razı olabilmesi için Allah'ın rızasını bilmesi lazım değil midir? Bunu kim öğretecek size? Bu soruyu sormak lazım. Siz bir şeyi Allah rızası için yaptım. Ben Allah rızası için şu ilaçları bir yanımdaki komşuya vereyim. Adamı öldürdün. Şimdi sen bunu diyebilir misin ki? Aa, ne günahım var benim? Allah rızası için verdim. Sevap bekliyorum diyen bir insan gözünüzde nasıl bir duruma düşer? İşte o cehaleti, onun sadece doğru niyette oluşu onu kurtarmaz. Ahlaklı da yapmaz.
Ya önce bilgiye ulaşmak,
işte
ondan sonra doğru
davranabilmek. Sizi doğru bir ilme yöneltecek. Doğru bir bilgiye yönlendirmek.
Doğru kaynağı bulup.
Evet, doğru bir kaynağı bulması icap edecek. Şöyle bir şey daha anlatayım size de. Hikayeleri severler radyolarda, efendim medyada bizim. Adamın çok büyük zatlardan birisi. İsmini anmayacağım. Bunun arkadaşının ismi de var. Süfyan-ı Sevri Hazretleri olabilir ama. Süfyan-ı Sevri Hazretleri olabilir. Bir zahidi billah diye anılan, Allah'a ibadet taat eden, böyle dağ başında kendisi çekilmiş, hep Allah'ı aşkla zikreden bir zat varmış. Onu ziyarete gitmiş. Demiş ki sen mübarek demiş burada yaşıyor musun? İnsanlar böyle söylüyor. İşte demiş. Kaç senedir? 5 senedir yaşıyorum. Peki demiş, sonra bakmış ya demiş senin üzerinden mi etraftan mı böyle pis koku geliyor. Pis bir koku var. Yok demiş fark etmedim falan. İnsan hani burnu yorulur ya koku. Allah Allah aynı kokuyu. En çabuk yorulan organımız burundur. 2 dakikadan fazla dayanamaz. Kötü kokulardan yorulur. İyi koku da olsa biter. Böyle adamın yanına yaklaşıyor bakıyor ki ya senin üzerinden geliyor bu koku diyor. Bir bakıyor ki affedersiniz göğsünün üzerinde kolye gibi yapmış kocaman bir fare. Fare leşi. Artık kurumuş, kurtlanmış leş gibi kokuyor. Bu ne demiş ya, ne yaptın sen? Ya demiş sorma demiş aşık. Ben demiş işte bir su mu alıyordum, bir şey alıyordum abdest için. Oradan bir taşı yerinden oynattım. O taş yerinden düştü diye bir fareye vurdu. Bu fare de öldü. Ben de bu fare benim ibadetime vesile olurken öldü. Ama benim hakkım mı vardı bunda falan diye böyle bir ince düşünceye kapıldım. Dedim ki o zaman ben Allah rızası için bu fareyi göğsümde taşıyayım da benim ibadetimle beraber o da feyiz alsın. Hiç olmazsa onun canını almaya ben sebep oldum ama onu böylece bir şey yapayım, bir şekilde manen teşekkür edeyim. Demiş kaç senedir böyle, kaç aydır böyle. 8 aydır böyle, 9 aydır böyle. Demiş ki bakın Süfyan-ı Sevri Hazretleri, 8-9 aylık namazını hemen kaza et ve istiğfar et. Necis şey üzerinde nasıl taşıyorsun sen? Şimdi baktığında bu çok ince düşünce gibi. Aa, biz çok ince düşünceliyiz. Çocuğumuz bizim çok aydın fikirli olsun. İngilizce, Almanca öğrensin, kokteyllere gitsin falan derken, bunu Allah rızası için yaptığını düşünen insan sayısı elbette vardır, ben size söyleyeyim. Ama doğru mu yapıyordur? Yanlış mı yapıyordur? Bir bilgiye ihtiyacı var.
Esas mesele doğru kaynaktan bir adam, doğru bir bilgi.
En başta bir, Nesibe Hanım, adam bir kere doğru olacak. Doğru olmak için doğruluğu isteyen adam olma özelliği en bariz özelliktir. Bir adam doğruyu istiyorsa doğru adamdır. Doğruluğa aşık olan bir adam doğrultmaya, doğru gitmeye yönelmiş bir insandır. İlk onu karşılayan insanlar peygamberlerdir. Bizim için tabii artık bunun, yani o peygamberleri bilmek icap eder ama bizim için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu bir numune-i imtisaldir. Bunu ben mi söylüyorum? Hayır canım. Bunu ben söyleyebilecek, benim haddime mi düşmüş? Usvetun hasenetun hadis ayeti kerimesiyle Allah Teala bizzat bunu ilan etmiştir. Ahlakına bizzat Allah kefil olmuş ve inneke le'ala hulukin azim buyurmuştur. Doğru olmak isteyen insan, en önce kendisini dosdoğru göstermek isteyen, göstermesini talep ettiği bir ayna ister. Kainatın aynesi insanlık için Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem.
Şimdi son peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderildi. Artık başka peygamber gelmeyecek, bunu biliyoruz. Bu noktada hocam böyle mürşit falan diyorlar. Hani bu ayna noktasında hani bir mürşit ihtiyacı ne kadar doğrudur? Bu nedir daha doğrusu? Bize bunu açıklar mısınız?
Yani mürşit ihtiyacı da şu. Mesela bakın ben deniz senlerce Arapça, belli ilimler vesaireler falan hocalara falan gittim. Şey yapamadım yani. Olamadı. Doğru anlatılmadı. Doğru bir düzgün bir insan bulamadım. Allah rahmet eylesin. Sonradan Nurettin hocam vardı benim, çok kıymetli. Şark ulemasından harika bir insandı. Yani sıfırdan başlattı beni. 6-7 senelik öğrendiğim Arapçanın hepsini bırak dedi. Sıfırdan başlattı ve metin ezberi yaptırdı. Şimdi şunun için anlatıyorum bunu. İnsan zahiri bir ilmi öğrenmek için bile o ilim deryasına gidebilmek için yanına bir üstad, bir hoca arıyor. Yani mürşit arayışı. Şimdi bakıyorum ben, bazı insanlar doğruluğu bulmamış. Kendisi eğri büğrü. Zaten kendine göre adam arıyor. Kimisinde keramet arıyor. Kim mehdi arayanlar var mesela. Şimdi ben bu radyo kanalında fazla detaya girmek istemiyorum ama bunlar bir realite. Biz bunları konuşmazsak çok romantik, böyle çok fantastik şeyler içerisinde kalmış oluruz. Biz hayata dokunan bir şey konuşuyoruz. Yani gün geçmiyor, hafta geçmiyor ki yeni bir mehdi ortaya çıkmasın. Sanki insanlar dosdoğru, düptüz, böyle çok samimi, sorumluluğunu bilen, Allah korkusundan, merhametten taşıyor da bir böyle bir düzeltecek adam arıyor. Hayır, insanların çoğu kendi eğri tabiatlarına uygun, eğri tabiatlı bir insan arıyor. Kendilerine göre bir insan arayışı var. Din neyi yıkmıştır diye sorarsanız, putları yıkmıştır, şirk yolunu kapatmıştır, kendine göre adam arama yolunu da tamamen kapatmıştır. Eğer insan hakikaten ben düzelmek istiyorum derse, ultrasona da girer, aynaya da bakar, en güzel hekime de, ameliyat masasına narkozu alır, uyur, kes kardeşim der yani.
Çaresine bakar, çaresine yani bak yeter der, ki istesin.
Ben bundan kurtulmak istiyorum der. Ama bir insan iyileşmeye niyeti yoksa, doğruluğu bulmaya niyeti yoksa, ona mürşit ne yapacak ki? Hazreti Yunus'un dediği gibi, ben hayvanlıktan geçmedim, şeyhim bana neylesin diyor. En önce insanın doğru olması lazım. Doğru olacak. O acıyı hissedecek. Yanacak. Ben bunu başaramıyorum diyecek. Yani bugün okullardaki hocalarımız bile artık bu noktaya geldiler. Bir insan ille de tıp okumak istemiyor. Benim bir arkadaşım var, Nesibe Hanım. Tıbba girdi arkadaş. Hem de çapa. Çapa tıbba girdi. Fakat atamadım abi dedi. İçimde bir mimari sevgi var dedi. Yani mimar olmak sevgisi var. Buna mani olamadım. İkinci kere imtihana girdi. Mimarlık kazandı. Ve şu an ismini vermeyeceğim. Dünya çapında ödülleri var. Türkiye çapında ödülleri var. Deha şekilde projeler hazırlıyor. Yani her insanın aynı değildir ki kabiliyeti.
İçindeki cevherin sesine kulak
İçindeki
vermiş.
İçindeki cevherin sesine. Yani ama biz öyle değil. Yani şimdi burada bir paradoks oluştu zannediyor insanlar. Hayır, onu kastetmiyorum. Şunu anlatmak istiyorum. Sen ne istediğini biliyor musun bir kere? Ne istediğini bildikten sonra muvaffak olursun. Ne istediğini bilmedikten sonra gelir insanlar. Mesela biz dinliyorlarsa kusuruma bakmasınlar. Bir yerde bir mesnevi sohbeti yaparız. Hayattan böyle örnekler verince insanlar daha iyi uyumuyorlar.
Tabii hocam, dinliyorlar. Aşk ve ahlakı konuşuyoruz. Tabii. Ahlak da insan hayatının her yerinde evet. var olan, olması gereken bir kavram en azından.
Konferansa gidiyorsunuz Nesibe Hanım. Hazreti Pir'den bahsediyorsunuz. Mevlana'dan, Mesnevi'den, Hikam-ı Atayi'den. Çıkışta bakıyorsunuz, birisi geliyor diyor ki benim çocuğuma büyü yaptılar, acaba nasıl çözeriz? Ötekisi diyor ki ben böyle eşime karşı şöyle şöyle bir şeyler hissediyorum, ne yapabiliriz? Filanca bir uyuşturucuya başladı. Şimdi ben anlıyorum. Tabii ki insan orada sizin doğru olduğunuzu düşünerek size geliyor. Yani size iyi niyetle yaklaşıyor. O tamam. Amenna. Ama ben de şunu anlatmak istiyorum. Biz bir dahiliye mütehassısına gidip de göz ameliyatı yaptırmayacak kadar kafamız çalışıyorsa bizim de ne istediğimizi bilmemiz lazım hayatta. Bir insanın ne istediğini bilebilmesi de şu anda bulunduğu yere nasıl geldiğini anlamasıyla olur. Yine geldi mevzu ezel ve ebed çizgisine. Evet. Ezel ve ebed çizgisinde ben ne oluyorum ya, nereye gidiyorum sorusunu sormayan bir adama ne mürşit lazımdır ne din lazımdır. Çünkü din insanıdır. Size bir hikaye anlatayım mı?
Buyurun.
Benim büyük kızım var, Allah selamet versin, çok da severim.
Amin.
Büyük kızım küçükken çok hikaye dinlerdi benden ve aynı hikayeyi de dinlemezdi. Ben de tabii her işte böyle bir çocuğu için bir şeyler yapmak isteyen anne baba gibi ona bir ahlak aşılayacak, ona iyilik efendim sunabilecek hikayeler dizayn ederdim. Şöyle olmuş, böyle olmuş falan diye. Bir gün 2 yaşına daha gelmemişti henüz. 1,5-2 yaşındaydı. Ama çok konuşuyordu bizim çocuk, Allah selamet versin. Bir hikaye anlattım. Hikaye şu, bir deve yavrusu kaybolmuş. Annesiyle babasına gitmek için devasa bir kartal, bir kuş gelmiş. Demiş ki seni ben annene babana ulaştıracağım. Ama bak, 2 soru soracağım, 2 soruya cevap istiyorum. Daha evvel çalıştırdığım soruların da bu arada ben çocuktan cevabını almak için bu hikayeyi uydurdum. Efendim, bu hikayeyi uydurdum denilince parantez açayım. Hocam doğru sözleri nasıl hikaye uyduruyorsun ha ha falan diye dalga geçmesinler. Yani Ali okula gitti denilince Ali hakikaten okula gitti mi diye soran bir adamla aynı pozisyona düşüyor. Onu da anlamış olsun.
Anladım
yani
burada hocam. Bir sıkıntı Türkçe, yok hocam.
Türkçe kaydı sizin için öyle canım, bunu ben biliyorum.
Dinleyicilerimiz
da.
İçin de sıkıntı olmayacaktır hocam.
O zaman dinleyicinizi çok iyi tanıyorsunuz. Tebrik ederim. Evet. En azından benim tanıdıklarım dinlemiyor demek ki programı. Şimdi deve yavrusu alıyor kuşun üstüne çıkıyor. Diyor ki kuş ona, söyle bakalım seni kim yarattı diyor. Ben de soruyorum çocuğa, kim yarattı? Allah demiş değil mi diyorum. Allah demiş diyor. Evet, Allah. Aferin diyorum. O da Allah demiş. Şimdi ondan sonra annesinin babasını görmüş. Bir soru daha soracak. Lütfen burayı çok dikkatli dinlesinler. Hikaye diye dinlemesinler. Mühim bir mevzu bu. Peygamberin kim diye sormuş dedim. Deveye peygamberin kim diye sormuş kuş. Sonra çocuğuma döndüm. Ne demiş kızım? Çocuk bana boş boş gözlerle baktı. Kızım ne demiş dedim ya. Peygamberin kim soruyor. Ben durdum ya, Hazreti Muhammed. Çocuk şaşırdı böyle, bir anda gözlerini
ama
açtı.
Ama o hayvanlara değil mi dedi.
Aynen öyle. Peygamber dedi insanlara gelir, hayvanlara gelir mi dedi. Anlatabildim mi acaba? Bir insan ezel ebed şuuru yoksa, hayatınızı rehabilite etmek, iyi bir vatandaş olmak, şirkette uslu bir memur olmak, efendim maaşına itiraz etmeyecek bir memur olmak, ses çıkartmayan bir işçi olmak, sadece sizin hizmetinizi görsün fakat idarede bilinmede yer almasın diye insan yetiştirmek için dini kullanmak, bunların hiçbirisine peygamber hitap etmez, din de hitap etmez. İnsana dinin ve mürşidin hitap edebilmesi için bir kere insanın doğru olması lazım ama o doğruluğu da nereye göre, hangi kıstaslarla yapması, yaptığı çok çok önemlidir. Ondan sonra gerçekten ezel ebed ben nereden geliyorum ve nereye gidiyorum şuuruna sahip olan bir insanın ilk müracaat edeceği ve muhakkak müracaat etmesi gereken belki tek kapı işte o din sahasıdır, o peygamberdir, o peygambere götürecek olan vesilelerdir. İlim tam burada devreye girer. Çünkü o peygamberi bilen bir adama artık siz alim dersiniz. O peygamberi tanımayan bir kişiye alim demenizin imkan ve ihtimali kalmamıştır. Evet. Bir ilave edeceğiniz şeyler varsa onları dinleyebiliriz. Evet. Yani buradan çok açık oldu mu? Mürşit ihtiyacı ne zaman olur? İlmi biraz
yani
daha açayım mı?
Önce demek ki yani kendimize döneceğiz, kendimize bakacağız. Aslında
tabii.
Kendimize çeki düzen vereceğiz galiba.
Tabii.
Öyle mi? Doğru mu anlıyorum?
Yani doktora gidiyorsun, hadi bakalım bul benim hastalığımı demek gibi bir şey.
Hastanın hikayesi diye bir olay vardır
evet.
Tıpta mesela.
Bir kendi hissettiğini ortaya koymalı. Aslında senin buran ağrıyor, böbreğin ağrıyor ama dişinde iltihap
i̇şte o
kapmış.
O buraya vurmuş filan.
Evet. Aynen.
Kaynağına ulaşma.
Evet. Kaynağına ulaşmak için ehline müracaat ediyorsunuz. İlim ve bilgiye gelince de insan çok sevmekle bu işin içinden sıyrılamaz. Sevmesi muhakkak ilimle ve bilgiyle buluşmalıdır. Demin anlattığım çocuk örneği, anne örneği gibi. Çocuğunu çok seven bir annenin çocuğunu öldürebilecek noktaya gelmesi gibi.
Yeterli bilgiye sahip olmadığı
zaman. O
zaman
ilim bizim için şu olmalı, bilgi şu olmalı. Benim kendimi bulmam için lazım olan o bilgi ilimdir. Ve hayatıma bunu yansıtabilmem için de ilim şarttır. Çünkü ben bilmeden hizmet edemem. Bilmeden yaratıcıya hareketlerimi, ibadetimi sunamam. Bilmeden kullara faydalı olamam. Öğrenmek benim için bu yüzden şarttır. Yani bir şeyi öğrenmek ve ilim öğrenmekteki birinci maksat Allah'a kul ve cemiyete, insanlığa faydalı bir insan olabilmek içindir. Gerisi teferruattır. Maaşınız olacak, kariyeriniz olacak, belki sayılacaksınız, sevileceksiniz ama bunlar teferruattan ibarettir, asıl değildir.
Yani halkalar halinde etrafa yayılacak.
Evet.
Önce kendimizi keşfedeceğiz.
O halka metaforu çok olacağız. Güzel buldunuz siz. Evet, aynen öyle. Ve bu çıkış helozonik olarak dediğim gibi spiral bir şekilde kendi içerisinde aynı yeri kat ediyor olmanıza rağmen hep böyle bir sarmal şekilde yukarıya çıkan bir yükseliş kaydedecek. Bunun en zirvesine kadar ulaşmaya kemal deniyor, insanı
kamil
deniyor.
Noktası.
Aşk ve ahlakında zaten müşahhas şekilde karşımızda duran kısmı bu insandır. Bu insan olmazsa bu aşktan ve ahlaktan bahsetmek de mümkün olmaz. Kaybolmuş gitmiştir. Bir insan neticesi vermesi lazım. Şöyle bitirelim müsaadenizle programı. Aşk ve ahlakın meyvesi güzel bir insandır. Aşk ve ahlak varsa muhakkak insan meyvesini verir. İnsan olarak meyvesini vermeyen bir aşktan ve ahlaktan bahsetmek mümkün değildir.
Aşk ve ahlak programının bugün de sonuna geldik.
Eyvallah.
Sayın Fatih Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Sağ
Ağzınıza sağlık.
Sağ olasınız.
Bir dahaki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Hoşça kalın.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.